Ayrım 8, sayfa 85. Son eser, James Clavell. Kral dünyada en çok sevdiği işi yapıyordu. Yepyeni, gıcır gıcır banknotlarını saymaktaydı. Satıştan ona kalan kârdı bu. Turasan büyük bir nezaketle lambayı tutuyordu. Işık tam masanın üstüne vurmaktaydı. Kralın deyimiyle dükkandaydılar. Amerikan kulübesinin hemen dışında. Bir hasır direklerin üzerine gelişi güzel serilmiş, başka hasırlar da yanlardan sarkarak masayı gözlerden koruyordu. Nöbetçilerin, tutsakların ticaret yapması Japonların dolayısıyla da kampın kurallarına göre yasaktı. Kral önemli bir alışveriş çehresini takınmış, dikkatle sayıyordu. Sonunda 500 doların tamam olduğunu gördü. Oldu dedi, içi bom. Turasan başını salladı. Kısa boylu, yassı bir adamdı. Ay dede gibi bir yüzü, sıra sıra altın dişleri vardı. Tüfeğini kulübenin duvarına dikkatsizce dayamıştı. Parker dolma kalemi alıp yeniden dikkatle inceledi. Beyaz noktası yerindeydi, ucu da altındı. Kalemi ışığa tuttu, dikkatle baktı. 14 ayar yazısını bir kez daha gördü. İçi bom diye söylendi keyifle. O da önemli bir alışveriş ifadesi takınmıştı. Memnun olduğunu da böylece gizleyebiliyordu. 500 dolara böyle bir dolma kalem aldığı için kendini kutladı. Singapur'daki Çinlilere rahat iki katına satacaktı. Kral yarı şaka yarı ciddi, sen çok içi bom bir tüccarsın dedi. Gelecek hafta da belki bir içi bom saat var. Turasan banknotları gösterdi. İçi bon kar, içi bon saat, gelecek hafta. Belki. Turasan bir sigara verdi krala, o da teşekkür edip yaktı. Turasan sigarasından bir nefes çektikten sonra tüfeğini aldı, omzuna astı, yarı beline kadar eğilip selam verdi gitti. Kral sigarasını bitirdikten sonra kalktı. Kısa günün kârı ama iyi bir kâr diye düşündü. 50 dolar vermişti kaleme. 150 dolar üzerindeki beyaz noktayı yapan, 14 ayar yazısını yazan adama vermiş, böylece 300 dolar kâr etmişti. Ucundaki altın renginin bir haftada solabileceği kralı zerrece ilgilendirmiyordu. O zamana kadar Turasan'ın kalemi satmış olacağını çok iyi biliyordu. Kral kulübesinin penceresinden tırmanıp yatağının yanına geldi. İçeride herkes uyumuş olduğundan sesi mümkün olduğu kadar alçaltarak ''Teşekkürler Max'' dedi, ''Al bunu, gidebilirsin.'' 10 dolarlık uzattı ona, sonra bir tane daha verdi. ''Bunu da Dino'ya ver.'' Genellikle adamlarına bu kadar bol para dağıtmazdı ama o gün cömertliği üzerindeydi. ''Oo, teşekkürler.'' dedi Max fırlayıp Dino'ya nöbetin sona erdiğini haber verdi. Kral pantolonunu çıkarıp dikkatle katladı, askıya astı. Üstüne de gömleği, donuyla çoraplarını kirli torbasına attı. İnce pamukludan geceliğe benzeyen uzunca bir giysiyi sırtına geçirdikten sonra cibinliğin altına girdi. Kafasında günün özetini yapıyordu. Önce Ronson. Barry'i 550 dolara razı etmiş, böylece 55 dolarlık komisyonunu belirlemişti. Sonra çakmağı Albay Bro'ya götürüp kumarda kazanıldı diye kaydettirmişti. En aşağı 900 dolara satacaktı, yani kârlı bir alışveriş olmuştu bu. Enflasyon olacağını düşünerek piyasaya mümkün olduğunca nakit sürmek gerektiğine karar verdi. Kral bir satış toplantısı yaparak tütün işini de başlatmıştı. Her şey planladığı gibi gitmişti. Tüm Amerikalılar satışta çalışmak istemişler, kral da Avustralyalı ve İngilizlerle bağlantıları kurmayı üstlenmişti. Hemen ardından da kampa satış yapan Çinli Ahli'den 20 kilo Java tütünü istemiş, anlaşmayı yapmıştı. Oldukça indirimli alacaktı tütünü. Bir Avusturyalı aşçı tavalarından birini ve bir ocağı her gün bir saat boş bırakmayı kabul etmişti. Böylece tütün her gün Teksim başkanlığında bir saat harmanlanacaktı. Tüm bu adamlara bir şeyler vermek gerekiyordu. Kralın en büyük kârı tütünün alım satımında olacaktı. Hemen ertesi gün işlenmiş tütün piyasaya çıkacaktı. Her şey yolunda giderse %100 kâr edeceğini hesaplamıştı. Gayet tatlı bir kâr. Tütün işi yoluna girdiğine göre kral elmas işini ele almaya hazırdı artık. Gözlerini kapatıp elması düşünmeye başladı. Hiç olmazsa kimde olduğunu biliyordu. Tanrı'nın Peter Marlowe'u gönderişine bir kez daha şükretti. Böylece karışık bir alışveriş çok kolaylaşmıştı. Bir kere bir adamı tanıdın mı diye düşündü. Onu nasıl elde edeceğini, nasıl baştan çıkaracağını, tüm zayıf noktalarını biliyorsun demektir. Şansı Peter Marlowe yere çökmüş, ana dili gibi Malayca konuşurken gördüğü an dönmüştü. Bu dünyada şans gerekliydi. Gece yoklamasından sonra Peter Marlowe ile yaptığı konuşmayı hatırlayınca keyifle sırıttı. Kral masum bir tavırla Peter Marlowe'a bu rezil kampta hiçbir olay olmuyor demişti. Karanlıkta oturuyorlardı. Öyle dedi Peter Marlowe. Hasta ediyor insanı bu tek düzelik. Bir gün bir gün daha hepsi birbirinin aynı, insanı çıldırtabilir. Kral başını salladı. Bir sivrisinek yakalayıp ezdi. Birini tanıyorum, bizim gibi değil dedi. İstediği kadar heyecan tadıyor. Öyle mi? Ne yapar o adam? Teli geçiyor geceleri. Tanrım, başına dert açmak, bu çıldırmış olmalı. Ama Kral Peter Marlowe'un gözlerinde heyecan pırıltısının yandığını alacakaranlıkta bile görebilmişti. Bir şey söylemedi, sessizlikte bekledi. Neden yapıyor? Çoğunlukla laf olsun diye. Yani heyecan için. Kral başını salladı. Peter Marlowe yavaşça ıslık çaldı. Sinirlerimin o kadar güçlü olduğunu sanmıyorum. Bazen Malaya köyüne de gidiyor. Peter Marlowe telin gerilerine dikti gözünü. Hepsi orada 3 mil ötede deniz kıyısında bir köy olduğunu biliyorlardı. Bir keresinde hapishanenin en yüksek hücresine çıkmış, parmaklıklı penceresine asılıp dışarı bakmıştı. Yerden göz alabildiğine uzanıyor gibi görünen ormanın öteki kıyısındaki köyü, denizi görebilmişti. Denizde gemiler vardı. Suyun üzerinde adacıklar gibi duran balıkçı gemileri ve irili ufaklı düşman gemileri vardı. Büyülenmiş gibi seyrediyordu. Denizin bu denli yakın olmasına öylesine şaşırmıştı ki parmakları uyuşmuş, kolları tutulmuş durumda dalgın uzun süre seyretti. Sonra dinlendi. Yeniden bakmayı düşünüyordu ki vazgeçti. Asla bakmayacaktı. Acı duyuyordu. Her zaman deniz kıyısında yaşamıştı. Denizden uzaktayken kendini kaybolmuş hissediyordu. Şimdi yine deniz kıyısındaydı ama ulaşamıyordu denize. Peter Marlowe köye kaçmak çok tehlikeli bir şey dedi. Köylüleri tanıyorsan değil. Öyle, adam gerçekten gidiyor mu oraya?
Bana öyle söyledi.
Süleyman'ın bile böyle bir şeyi yapmaya cesaret edebileceğini sanmıyorum.
Kim?
Süleyman. Hani bir Malayalı ile konuşuyordum bu akşamüstü.
Kral sanki aradan bir ay geçti dedi.
Ya öyle.
Süleyman'ın bu cehennemde ne işi var? Savaş bittiğinden niçin kirişi kırmamış?
Java'da yakalanmış. Süleyman Mac'ın kauçuk tarlasında çalışıyormuş. Mac benim birliktendir. İşte Mac'la arkadaşları Singapur'dan çıkarılıp Java'ya gönderilmişler. Savaş bittiğinde Süleyman da onlarla kalmak zorundaymış.
Kalabalığa karışıp kaybolabilirdi. Java'da onun gibi milyonlarcası var.
Javallar hemen tanırlardı onu. Büyük bir olasılıkla da ele verirlerdi.
Ne oldu o ünlü söze? Hani Asya Asyalılarında?
Artık korkarım kimse inanmıyor buna. Zaten Javallılara da bir yararı olmadı böyle düşünmenin. Boyun eğmeleri gerekti.
Ne demek istiyorsun?
Peter Marlowe 1942'de sonbaharda Bandung'un hemen dışında bir kamptaydım dedi. Orada Hollanda ordusunda savaşmış bir yığın Javalı, Ambonlu, Menadoslu vardı. Kamp Javallar için çok iyi bir yerdeydi. Çünkü tel örgünün biraz ilerisinde birçoğunun ailesi kulübelerde yaşıyordu. Uzun bir süre akşamları tel örgülerden kaçıp karılarının çocuklarının yanına gittiler. Kamp çok az korunuyordu. Bu yüzden kaçmaları kolay oluyordu. Tabii Avrupalılar için böyle bir şans yoktu. Zira Javallar Japlara yaranmak için hemen ele verirlerdi. Bir an Japlar dışarıda yakalananın vurulacağını haber verdiler. Javallar bu emrin kendileri dışında herkes için geçerli olduğuna inandılar. O yüzden rahat kaçmalarını sürdürdüler. Bir sabah 7 Javalı'nın yakalandığını öğrendik. Hepimizi toplayıp Javalıları bir duvarın önüne dizdiler. Gözümüzün önünde vurdular. 7 ceset askeri törenle gömüldü. Çevrelerine küçük bir bahçe yapıldı. Beyaz boyalı tel örgü çekildi mezarların dört bir yanına. Ve Malaya, Japon ve İngiliz dillerinde bir de tabela koydular. Bu adamlar burada ülkeleri için öldüler.
Şaka mı ediyorsun?
Hayır, işin en gülünç yanı Japlar mezarlığın başına bir de nöbetçi diktiler. Bundan böyle oradan geçen tüm Japon askerlerine selam durması gerektiği bildirildi. Selam durmayan vurulacaktı. O günlerde Japonlar uzaktan bir üst rütbenin geldiğini görünce ayağa kalkıp selam vermek zorundaydılar. Bir de mezara selam veriyorlardı.
Hiçbir şey anlamadım. Bahçe, selam.
Onlar için çok önemli. Doğu kafası bu. Onlar için hepsinin bir anlamı var.
Cehenneme kadar yolları var. Saçma.
Peter Marlow düşünceli, bu yüzden sevmem onları dedi. Korkarım onlardan. Çünkü neyin için yaptıklarını anlayamazsın. Gerektiği gibi tepki görmezsin, anlamazsın.
Onu bilmem ama paranın ne demek olduğunu biliyorlar. Parayı verince genellikle güvenebilirsin onlara.
Bazı konularda öyle dedi Peter Marlow. Tabii Singapur'da 100.000'den fazla asker olduğu için Japlar biraz daha dikkatli davranmak zorunda kaldılar. Komuta zinciri yine geçerli. Birçok birlik de birbiriyle bağlantılı. Japlar gözlerini Avustralya'ya dikmiş olduklarından tutsak kamplarında olan bitenle fazla ilgilenemiyorlardı. Sumatra ile Java için de durum böyleydi. Mesele direnip Avustralya'yı ele geçirmekti. Sonra kamplardaki tutsaklar oralara gönderileceklerdi. Yani hepimiz tutsak gemilerine zincirlenip çalışmak üzere Avustralya'ya postalanacaktık.
Delisin sen.
Yo hayır. Yakalandıktan sonra bir Jap subay söyledi bana. Ama Japlar ilerleyişleri Yeni Gine'de durdurulduktan sonra hatlarını temizlemeye başladılar. Java'da çok kalabalık değildik. Bu yüzden bize istedikleri gibi hava atabiliyorlardı. Jap subaylar kolayca teslim olduğumuzu söyleyerek şerefsiz olduğumuzu iddia ediyorlardı. Bu yüzden bizi savaş tutsağı olarak bile görmüyorlardı. Saçlarımızı kestiler, üniformalarımızı giymemize izin vermediler. Görünüşe bakılırsa üniformalarımıza saygıları yeniden geldi. Gerçi saçlarımızı yine uzatmıyorlar ama...
Peter Marlow gülümsedi. Sen nasıl düştün buraya? Her zamanki tuzağa düştük. Filipinler'de bir hava ikmal yerindeydim. Hızla terk etmek zorundaydık orayı. İlk kalkan gemi buraya geliyordu, bindik. Singapur'un Fort Knox kadar emin olacağını sanıyorduk. Ama buraya vardığımızda Japonlar Johor'a gelip dayanmışlardı. Gemide müthiş bir panik oldu. Herkes sandallara atlayıp kaçmaya çalıştı. Ben kaçmadım. Sandalları havaya uçurdular, herkes öldü. Kafamı kullandım, ben yaşıyorum. Genellikle aptallar ölür böyle durumlarda.
Ben de gemide kalmak gibi bir akıllılık yapabileceğimi sanmıyorum. Eğer kaçma olanağı bulursam giderim dedi Peter Marlow.
En akıllıca şeyi en kısa zamanda bulmalısın Peter. Kimse kolay yapamaz bunu.
Peter Marlow bu söz üzerine bir süre düşündü. Kampın orasından burasından mırıltılar geliyordu. Arada bir kızgın bağırışlar fısıltılar. Sürekli vızıldayan sivrisinek filoları. Uzaktan bir gemi ötekine düdüğü de cevap verdi. Palmiyeler karanlık gökyüzünde ışırdadılar. Düşen Hindistan cevizlerinin sesi duyuluyordu arada bir. Peter Marlow sessizliği bozdu. ''Şu senin arkadaşın gerçekten köye gidiyor mu?''
Kral Peter Marlow'un gözlerinin içine baktı yavaşça. ''Gelmek ister miydin?'' diye sordu. ''Bundan sonra gidersem...'' Peter Marlow'un dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi.
''Evet.''
Ansızın kralın kulağı dibinden bir sivrisinek vızıldayarak geçti. Fırladı, el lambasını buldu, cibinliğin içini araştırdı. Köşede cibinliğe yapışmış duruyordu. Kral hızla vurup ezdi onu. Sonra içeride bir tane daha olup olmadığını dikkatle araştırdı. delik olup olmadığına baktı, ardından ışığı söndürüp yine sırt üstü uzandı. Kısa bir süre sonra hiçbir şey düşünmüyordu. Uyku krala huzur ve barış getirmişti. Peter Marlowe hala gözleri karanlığa dikili tahta kurusu ısırıklarını kaşıyarak ranzasında yatıyordu. Kralla yaptığı konuşma yüzünden bir sürü anısı canlanmıştı. Bir yıl önce Mac ve Larkin'le birlikte kendisini Java'ya getiren gemiyi anımsadı. Japonlar Java'daki kamplardan biri olan Bandung'un komutanına işçi olarak 1000 kişi göndermesini emretmişlerdi. Bunlar önce yakındaki bir kampta 2 hafta yiyip içecekler, sigara alacaklar, sonra da başka bir yere gönderileceklerdi. Çalışma koşullarının çok iyi olduğu söyleniyordu. Birçok kişi o 2 haftanın çekiciliğine kanıp gönüllü oldu, bazıları da seçildi. Mac kendini, Larkin'i ve Peter Marlowe'u gönüllü yazdırmıştı. Larkin'le Marlowe kızınca ne olacağı bilinmez dostlar dedi. Bizi iyi bir adaya gönderirlerse Peter ile ben dillerini bildiğimiz için yolumuzu buluruz. Gideceğimiz yer nasılsa buradan daha kötü değildir. Böylece içinde bulundukları kötülük yerine bilmedikleri bir kötülükle buluşmayı tercih ettiler. Bindikleri gemi hurda bir buharlıydı. Giriş merdiveninin başında bir yığın nöbetçi, aralarında da yüzleri maskeli 2 Japon vardı. Arkalarında koca tüpler taşıyorlar, uçlarındaki hortumları gelenin üstüne sıkıyorlardı. Tutsaklar Java mikroplarını gemiye getirmesinler diye sterilize ediliyordu. Geminin ambarında fareler, örümcekler ve hamam böcekleri doluydu. Daracık ambarda raftan farksız ranzalar yapılmıştı. İnsan ancak sıkışarak giriyordu bunlara. Yan yatarak bacaklarını kıvırmazsa sığmıyordu. Herkesi paket koyar gibi buraya yerleştiren Japon nöbetçiler sığmayanları döverek iterek sığdırıyorlardı. İtirazlar, omurtular başlayınca Japon çavuş, Japon ordusunun da böyle nakledildiğini söyledi. Şerefli Japon askerlerine uygun olan her yöntem beyaz köpekler için de uygun olmalıydı. İnsana korku veren bu daracık karanlıktan çıkmaya çalışan ilk 5 kişi vuruldu. Herkes raflara yerleştirildikten sonra buralarda olunca kimileri de ortadaki daracık boşlukta ayakta kalmış, yine de talihlerine şükrediyorlardı. Raflarda olmaktansa ayakta durmak daha iyiydi. Kiminin ayağı ötekinin göğsünde, kiminin böğründe bir dirsek karanlığın içinde boğularak sıkıştılar. Üzerlerindeki güneşin ne denli yakıcı olduğunu da içerideki cehennemi sıcaktan anlıyorlardı. Japon nöbetçi yeni bir gruba ayakta duranları sıkıştırarak içeri sokmaya çalıştı. Sıkıştırılanlar arasında Larkin, Mac ve Peter da vardı. Mac içerilere iyice karanlıklara girince soluk alamaz oldu, bayıldı. Peter Marlowe ile Larkin düşmesin diye yakaladılar onu. Yeniden güverta kapısına gidebilmek için yeni gelenleri iterek ilerlemeye çalıştılar. Bir muhafız onları geri göndermeye çalıştı. Peter Marlowe bağırarak Mac'in sararmış yüzünü gösterdi. Muhafız yalvarışlarına sonunda yenilmişti. Umursamaz bir şekilde omuzlarını silkti, geçmelerine izin verdi. Larkin ile Peter Marlowe Mac'e uzanabileceği bir yer buldular. Peter Marlowe Larkin'e ne yapacağız şimdi diye sordu. Bir doktor bulmaya çalışayım. Mac uzanıp Larkin'in elini tuttu. Albay diye fısıldadı. Gözlerini zor açıyor ama konuşmak için var gücüyle uğraşıyordu. İyiyim ben. Bir yolunu bulup buradan çıkarız nasılsa. Tanrı aşkına çok işiniz varmış gibi gözükün. Ben de sağlam numarası yapmaya çalışacağım. Böylece deli gibi çırpınan Mac'in hastalığını belli etmeden sakladılar onu. Ağzına damlatırcasına verdikleri biraz suyu bile kusuyor, hiçbir şey yemiyordu. Gemi açıldıktan çok sonra bile kendine gelemedi. Yolculuk başlar başlamaz her türlü kıtlık da başlamıştı. Geminin her yerinde kuyruklar oluştu. Su kuyruğu, pirinç kuyruğu, tuvalet kuyruğu, herkes bir kuyruktan çıkıp ötekine giriyordu. İlk gece müthiş bir fırtına 6 saat boyunca yakalarını bırakmadı. Güverte kusanlar aşağı uçmamak için sağa sola kendilerini bağlayanlarla doluydu. Ertesi gün hava düzeldi ama bir kişi gemiden düştü. Herkes geminin bıraktığı köpükler arasında batıp çıktıktan sonra boğulan adamı kayıtsızlıkla izledi. Ondan sonra da kimse düşmedi. İkinci gün 3 kişi denize atıldı. Bazı Japon nöbetçiler töreni daha askeri hale getirmek için havaya ateş ettiler. Ölüleri saracak bez bile bulunmadığından olduğu gibi gittiler. Yolculuk 4 gün 5 gece sürmüştü. Mac, Larkin ve Peter Marlowe için olaysız geçmiş sayılırdı. Peter Marlowe gövdesine yapışmaya başlayan çarşafın üzerinde döndü. Çok uykusu gelmişti. Ama zihninin çalışmasını bir türlü engelleyemiyordu. Geçmişin dehşet dolu anılarından, geleceğin korkulu olasılıklarından kurtulmak kolay olmuyordu. Hatırlamasa daha iyi olurdu o geçmiş günleri. Ama yalnızca kötüleri yoktu ki, iyilerini de unutmamak gerekiyordu. Özellikle onu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 95.